Ayrım 15, Rehin, Sabahattin Önkibar, sayfa 177. Kanal İstanbul bölgeyi olumsuz etkiler. TMMO ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kentleşme Afet Komitesi ve Çevre Etki Değerlendirme Kurulu üyesi Mücella Yapıcı, ÇED raporuna ilişkin hazırladığı sunumunda Kanal İstanbul projesinin sadece İstanbul'u değil çok geniş bir alanı etkileyeceğini belirterek bu projeyle çok ciddi bir ekolojik yıkımın yaşanacağını vurguladı. Çevreye verilecek zararların ÇED raporunda da bizzat yer aldığını belirten Yapıcı, proje alanındaki tüm sulak alanlar, ormanlar ve çalılıkların bölgede yüksek ve orta seviyede aktivite gösteren türler için besleme habitatı olduğunu, bu hayvan grubu için besleme habitatı olarak kullandıkları tatlı su habitatının yok olacağını söyledi. Yapılacak olan dolgu alanlarıyla deniz flora ve faunasının yok olacağını da vurgulayan Yapıcı, hazırlanan ÇED raporunun sadece Kanal İstanbul'un geçiş güzergahındaki alanı kapsadığını, bunun dışında projenin kapsamında olan çok büyük bir çalışma alanının raporun kapsamı içinde tutulmadığının altını çizdi. Mücella Yapıcı bu projenin en büyük iddiasının büyük tankerler için çift yönlü geçiş sağlayarak bekleme yapmamalarını temin edebilmek olduğunu ve böylelikle tankerlerin boğazı değil Kanal İstanbul güzergahını kullanmalarını sağlamakken hazırlanan ikinci ÇED raporunda bunun mümkün olmayacağının görüldüğünü, yani en büyük iddialarının devre dışı kaldığını vurguladı. İstanbul'un bütün yüzeysel ve yeraltı kaynaklarının bu bölgede toplandığını belirten Yapıcı, henüz ÇED raporu verilmeden Sazlıdere Barajı'nın içme suyu rezervinden çıkarıldığına dikkat çekti. Yapıcı, İstanbul susuzlukla boğuşurken mevcut su kaynaklarının tehlikeye atılmasının söz konusu bile edilemeyeceğinin altını çizdi. Ekrem İmamoğlu'nun 15 maddelik itirazı. İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kanal İstanbul için cinayet projesi ifadesini kullandı. İmamoğlu, projenin şimdilik yaklaşık 75 milyar dolara mal olmasının öngörüldüğünü söyledi. İmamoğlu projeye itirazlarını 15 maddede sıraladı. 1. Kanal İstanbul susuzluk demektir. Projenin getirdiği en büyük tehlike, Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su ile gölün ebediyen su kaynağı sıfatını yitirecek olmasıdır. Terkos Gölü Havzası İstanbul ve çevresi için bir depolama alanıdır. 2. Kanal İstanbul deprem riskini tetikler. Küçükçekmece Gölü'nden 3 fay hattı geçiyor. Ne diyeyim? Öyle raporlara öyle değişiklikler geliyor ki bir gecede fay hattını değiştirdik de diyebilir hükümet. Proje 1. 2. ve 3. derece deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını söylüyor. 3. Kanal İstanbul, İstanbul'un doğasını katletmek demek. Yine beton, yine rant, yine çevre katliamı. İnşa edilecek kanal çevresindeki yapılaşma kısa zamanda sıcaklık, nem, rüzgar rejimini değiştirerek İstanbul'u bir ısı adasına çevirecek. Kanal projesi ile projenin inşaatıyla 23 milyon metrekare orman alanı, 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı sonsuza kadar ortadan kaldırılmış olacak. Kanalın inşa edilmesiyle Küçükçekmece Lagünü'nden Sazlıdere Barajı'na kadar olan sulak ve bataklık alan yok edilecek. Bölge kuşların göç yolu, üreme ve dinlenme bölgesi, yok olacak ormanlık ve sulak alanlar yaban hayvanlarının yuvası. 4. Kanal İstanbul tarihinin talanı demek, Boğaz'ın tarihi dokusunun korunması proje için gerekçe olarak gösteriliyor. ÇED başvuru dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış değil, tam tersine özellikle son 10 yılda %22.46'lık bir azalış gözlenmektedir. Oysa ki projeyle birlikte 17 milyon metrekarelik sit alanı etkilenmektedir. Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Batenova antik kenti olsun, İstanbul'daki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz mağaraları olsun, daha nice antik hazineler olsun, muazzam bir tarihi zenginlik proje tarafından yutulacak. 5. Kanal İstanbul yeni vergi yükü demek. Kanal İstanbul 100 milyar liralık yeni vergi yükü demektir. 6. Kanal İstanbul İBB'nin sırtına 23 milyar liralık maliyet demek. İBB'nin sadece iki kurumuna bile milyarlarca liralık maliyet çıkıyor. Tahsisler ve yol yapımları yüzünden Kanal İstanbul projesinin sadece İBB'ye maliyeti milyarlarla, eski parayla katrilyonlarla ifade ettiğimiz rakamlar. Bu rakam İBB'nin 2020 yıllık bütçesinden neredeyse %50 fazladır. Yani her bir İstanbulluyu asgari ücret kadar bir ödemeden 4 kişilik her bir aileyi yaklaşık olarak 5000 liranın üzerinde gereksiz bir vergi yükünden korumuş oluyoruz. 7. Kanal İstanbul gelir rüyası görmek demek. Panama kanalı gemilerin yolunu 13 bin kilometre kısaltıyor. Süveyş kanalı gemilerin yolunu 6 bin kilometre kısaltıyor. Gemiler o yüzden iki kanala para ödeyerek o kanallardan geçiyorlar. Peki Kanal İstanbul? 0. 8. Kanal İstanbul milyonları trafikte iki kat perişan etmek demek. İnşaatın başlamasıyla TEM ve E5 sık sık trafiğe kapatılacak. 6-7 yıllık inşaat sürecinden bahsediyorlar. İstanbul trafiğinde yaşanacak problemlerin boyutu belirsiz. Ayrıca Kanal İstanbul projesi ile halen planlanmış olan Mahmut Bey, Esenyurt ve Sefaköy, TÜYAP, Beylikdüzü metro hatları da etkileniyor. 9. Kanal İstanbul 50 yıllık hafriyat demek. Kanal inşaatından çıkacak hafriyatın 2 milyar metreküp'e ulaşmasını bekliyoruz. İstanbul'un yıllık hafriyat hazmetme kapasitesi 40 milyon metreküp. İstanbul'da 50 yılda çıkabilecek hafriyat toplamı sadece Kanal İstanbul'dan çıkıyor. 10. Kanal İstanbul demek İstanbul'a 1.2 milyon yeni nüfus demek. Kanal İstanbul inşa edildiğinde yapılacak olan yeni yerleşim birimlerine 1.2 milyon yeni nüfus gelecek. Bu da İstanbul trafiğinin en az %10 artması demek. 11. Kanal İstanbul demek 8 milyonluk nüfusu bir adaya hapsetmek demek. İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasında oluşacak olan adaya 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durum da ortaya çıkıyor. 12. Kanal İstanbul Montre rüyası görmek demek. Montre Sözleşmesi anlatıldığı gibi olumsuz değil, Türkiye'yi ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri koruyan bir sözleşmedir. 13. Kanal İstanbul demek Karadeniz balıklarını ve balıkçılığını yok etmek demektir. Kanalın inşa edilmesiyle binlerce yıldır var olan doğal denge bozulacak. Bunu su bilimcileri söylüyor. Karadeniz'de tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara'da hem de Karadeniz'de balık da yok olacak, balıkçılık da bitecek. Az oksijenli su Marmara'yı kaplayacak ve tüm Marmara bir zaman Haliç'in koktuğu gibi kokacak. 14. Kanal İstanbul maneviyatı yok etmek demektir. Mezarlıklar Müdürlüğümüzün verdiği rapora göre kanal projesiyle Arnavutköy'deki Baklalı, Roman ve Yeniköy mezarlıkları çok net proje alanında kalıyor. Yani burada yakınları yatan insanlar bu mezarları başka bir yere nakletmek zorunda kalacaklar. 15. Kanal İstanbul bu memleketi değil, kendini sevmektir. Kamu adına karar verenlerin önceliği milletin canını malını korumaktır. Denizi, kuşları, tarımı, canlıları korumaktır. Bunca insan işsizken, yoksulken, çocuklar yeterince beslenemezken bizim önceliğimiz Kanal İstanbul olamaz. Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin suyunun, doğal çevresinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Tarımda büyük çöküş. AKP üretim için politika üretmek yerine ithalatı tercih etti. Uzun vadeli planlama yerine yılı, ayı ve günü kurtarmaya dönük uygulamalar yaptı. 2006'da çıkarılan ve bütçeden tarıma destek için ayrılacak payın milli gelirin en az %1'i olması hükmünü getiren yasaya uyulmadı. Bu pay %0.36 ile 0.63 aralığında kaldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 26,5 milyon hektar olan tarım alanları 2018 itibariyle 3,3 milyon hektar azalarak 23,2 milyon hektara düştü. 3,3 milyon hektar neredeyse 2 Trakya bölgesi demek. Yine 2003'te 2.765.287 kişi çiftçi kayıt sistemine kayıtlıyken bu sayı 2018 sonunda 2.103.765 kişiye düştü. 661.519 kişi üretimden ayrıldı. 2002'de tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 7.458.000 kişiyken Aralık 2018'de 4.795.000 kişiye düştü. Son 16 yılda istihdam edilen kişi sayısı 2.663.000 kişi azaldı. 2002 yılında tarımın Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasındaki payı %10.27 iken bugün bu oran %5.76'ya geriledi. 2002'de %8.7 olan büyüme hızı bugün %1'lerde. Dövizdeki dalgalanma çiftçinin üretim maliyetlerini arttırdı. Mazotun ve gübrenin fiyatı %50, ilaç %100 zamlandı. 2002'de 2.6 milyon çiftçinin 530 milyon lira borcu vardı. Bugün 2.1 milyon çiftçinin 106 milyar lira borcu var. Gerileme. Tarımın gayri safi yurt içi hasıla yani GSYH içindeki payı giderek düşüyor. 2010 yılında %9 olan bu pay 2011'de %8.2'ye, 2012'de %7.8'e ve ertesi yıl %6.7'ye geriledi. 2017'ye kadar %6 seviyelerinde seyrederken 2018'de %5.8 ile en düşük seviyeye indi. Türkiye'nin 2010 yılında tarım hasılası 52 milyar 592 milyon dolar iken 2018'e gelindiğinde 42 milyar 517 milyon dolara gerilediği görülüyor. Yoğun nüfus artışı dikkate alındığında tarımsal üretimin 2010'dan 2018'e kadar 10 milyar dolarlık düşüş kaydetmesi ciddiye alınması gereken bir sorundur. İstihdamda da tarımın payı azalıyor. Tarım sektörünün 2010 yılında %23.3 olan istihdamdaki payı 2016'da %20'nin altına düşerek %19.5 oldu. 2018'de ise bu oran %17.3'e geriledi. İthalat ve ihracat. Tarımda dış ticaret verileri de iç açıcı değil. Türkiye'nin tarımsal potansiyelini yansıtmıyor. 1980'li yılların başına kadar kendi kendine yeterli ve net ihracatçı konumunda olan Türkiye, tarımın liberalizasyonu ve tarımsal kurumların özelleştirilmesi ve ithalatçı politikaya geçişte büyük bir çöküş yaşadı. Farklı hesaplama yöntemleriyle farklı rakamlar ortaya konulsa da tarım dış ticaretinde 2018 itibariyle ihracat 17 milyar dolar, ithalat ise 16 milyar dolar seviyesinde. Türkiye gıda ürünleri dış ticaretinde ihracat lehine fazla verirken tarımsal ham maddelerde ciddi açık veren ve dışa bağımlı bir ülke konumunda. Tarımda adı milli olsa da ulusal politika yerine ithalata dayalı politika uygulanıyor. Hububattan bakliyata, yem ham maddelerinden yağlı tohumlara ve son yıllarda patates, soğan gibi üretimi en kolay olan ürünlere kadar birçok tarım ürünü ithal ediliyor. Hayvancılıkta hayvan materyali, yem, canlı hayvan, kasaplık, besilik, sığır, küçükbaş hayvanlar, sperma, ilaç, kırmızı et, saman dahil hemen her şey ithal ediliyor. Oysa bu ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilebilir. Yunanistan'dan buğday. Toplam tarım arazisi 2.3 milyon hektar olan Yunanistan, 23 milyon hektar tarım arazisi olan Türkiye'ye buğday ihracatını 2015'ten beri her yıl arttırıyor. Yunanistan modern tarıma ve kooperatifçiliğe verdiği önemle buğday verimini sürekli yükseltiyor. Türkiye'nin ise bu stratejik üründe ithalatı katlanıyor. Yunanistan'ın yanı sıra Letonya'dan yapılan buğday ithalatı son 5 yılda %599.9, Kazakistan'dan yapılan ithalat %445.9 arttı. Toplamda Türkiye'nin buğday ithalatı 2015'ten beri ikiye katlanarak 2019'da 2.3 milyar dolarla ülkemizi dünyanın en büyük buğday ithalatçısı yaptı. Koronavirüs salgını ile Rusya'nın ihracatını ilk durdurduğu ürün buğday oldu. Bakanlıktaki yanlışlar. Tarımdaki sorunlardan biri bakanlığın allak bullak olması. Son 8 yılda bakanlığın organizasyon yapısı 3 kez değiştirildi. 2011 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu. Her değişimle bakanlık tabelaları illerde dahi değişti. İşlevleri değişti, müdürlükler kapandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Önemli tarıma yönelik birimlerin adı da işlevi de farklılaştı. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü, Toprak Su Genel Müdürlüğü kapatıldı. Sütaş, Seksüt, Türkiye Gübre Sanayi AŞ ve şeker fabrikaları satıldı. Tarımsal araştırma enstitüleri kapatılarak milli bir tarım politikasının oluşturulmayacağı düşünülmeden ya da bilerek düzenlemelere gidildi. Et ve süt kurumu özelleştirmeden çıkarılsa da içi boşaltıldı. TİGEM'in çiftlikleri kiraya verildi. Tohumda, gübrede, ilaçta devletin yerine özel sektöre devirler yapıldı. Kapatmalar sonucu tarım dışa bağımlı kılındı. İthal tohum, ilaç, gübre çiftçinin sorunlarını katladı. İthalat yapmadığımız ülke kalmadı. Samandan patatese, soğandan pamuğa kadar her ürün ithal olarak ülkemize girdi. Artan girdiler ile çiftçi borç batağına sürüklendi. Desteklerin ürün daha tohum aşamasındayken tarlaya ya da bahçeye girdiği anda verilmesi sağlanmadı. Yani ürün hasadından sonra değil de ürün ekiminden önce destekleme bir türlü gerçekleşmedi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 186.